Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a davet yoluna çıkmış görevliler, Musab bin Umeyr'in yeğenleri inşallah olarak davet çalışmamızı yaparken bazı ilkelerden hareket etmek zorunda olduğumuzu konuştuk. Ve 11 ilke saydık. Bu ilkelere devam etmemiz gerekiyor. Zira ilkesiz gidilen yollar bıktırıcı ve terleten yollardır. İlkeyle hareket eden biiznillahü teala daha çabuk yol alır, daha az terler. Terlenmeyen bir yol yoktur ama az terlemeye, bunalmamaya çalışacağız hedef olarak inşallah. 12. ilkemiz kardeşler, davetçi önündeki çalışma menüsünde, hayat pratiğinde, evinde, iş yerinde, davetle meşgul olduğu vakfında, camide, her neredeyse, farz, nafile, haram, mekruh konularını sıradan insanlar gibi algılayamaz. Dolayısıyla Müslüman bir davetçinin önündeki şeriata ait meseleler ya farzdır, ya nafiledir, ya haramdır, ya mekruhtur, ya da şüpheli bir konudur. Herhangi bir mesele, en basit örnek olarak şu gözlüğü kullanmak. Ya haramdır diyeceksin, ya nafiledir diyeceksin, ya da mekruhtur diyeceksin veya şüphelidir diyeceksin. Mubahsa zaten bir serbestlik, herkes için mubah o. Davetçinin gözünde bakıldığında farzlar taviz verilemez şeyler demektir. Aynı şekilde haramlar da taviz verilemez şeylerdir. Nafileler ise mümkün olduğunca yapılan şeylerdir. Çok altını çizerek bunu not alınız kardeşler. Nafile herkesin kendi şahsi durumuna göre, bulunduğu ortama göre yapabileceği veya yapamayacağı şeylerden oluşur. Davetçi nafilelere yoğunlaşarak çalışma yapamaz. Bütün ömrünü 10 nafileyle tüketemez. Davetçi ne dedik? Acil doktorudur. Farzlar ve haramlardır acil konularımız bizim. Nafileleri cami hocalarına ve diğer ümmeti Muhammed'in din hizmetini yapanlara devretmelidir. Davetçi Allah'a davet eder. Evet, bu demek değildir ki mesela namazda, namazlardan sonraki tesbihat davetçinin konusu değildir kardeşler. Namaza çağırmak davetçinin konusudur. O namaza toplar insanları. Çünkü namazsız gidenler ahirete büyük azapla gidecekler. Dolayısıyla insanların namaz kılması için gayret eder. Ondan sonra da cami imamı namazdan sonra tesbihatı nasıl yapacağını öğretsin o gelen Müslümana. Zira eğer davetçi tesbihatla meşgul olursa, bu tesbihat şöyle yapılır diye öğretmekle meşgul olursa, namaz kıldırtması gereken 3 kişiyi namazdan alıkoyacak demektir. Bu da zarar. Adı üstünde zarar bu. Farz, hiçbir şekilde taviz veremeyeceği, kendi hayatında da, şahsi uygulamalarında da, davet ettiği insanlarda da farz, asla tartışılmaz, taviz verilemez bir alandır. Nafileler ise, onun çalışma alanı değildir. Burada nafilenin, önemsizliği manasında değil bu. Herkes işine baksın manasında. Cami imamı da otursun, camiye gelmiş adama nafile namaz kılmayı, sünnet namazları uzun kılmayı öğretsin. Bu, namazsız ahirete gidecek insanların derdiyle meşgul olacak. İkisi arasında böyle bir fark var. Aynı şekilde davetçi haram yasakçısıdır. Haramların önlenmesi için uğraşır. Ama biz Müslüman olarak mekruhlar da olmasın istiyoruz. Bunu da cami imamları veya diğer insanları eğiten görevliler öğretsinler. Zira mekruhlar eğer davetçinin gündemi olursa o arada alkolden, zinadan, faizden kurtarılması gereken insanlar ortada kalırlar. Çünkü mekruhla da uğraşmak bir iştir. Haramla uğraşmak da bir iştir önleme bakımından. Davetçi en acil ve hemen çözülmesi gereken sorunlarla ilgilenmelidir. Eğer davetçi mekruhlarla vakit ayırırsa, mesela davetçi Müslüman, bir ahlak vaazı yapan hoca efendi gibi bir gün gençlerle buluşmuş. O buluşmada da gençlere tırnakların nasıl kesilmesi gerektiğini, sağa sola sıçratmaması gerektiğini anlatıyor. Gençler onunla zaten bir saat oturacaklardı. O gençlerin kafasında Allah'a iman, ahirete iman konusunu canlandırmak için önünde bir saat fırsat vardı onun. O bu bir saati tırnak kesmekle anlattı, geçiştirdi. Tırnak kesmek sünnetle ilgili bir konu olduğuna göre basit bir konu değildir. Ama acil doktoru kimsenin bıyık tıraşını yapmaz arkadaşlar. Can kurtarmak için uğraşır. Gençlerin internete ve benzeri yerlere dinlerini, imanlarını, namuslarını sattıkları bir zamanda 10 tane genci bir arada bulan bir davetçi o gençlerin ahiretini kurtarmak için uğraşır. Ahiret açısından sıkıntısı olmayan belli bir olgunluğa gelmiş birilerini bulursa, vakti de uygunsa tırnak kesmeyi, tıraş olmayı, gusletmeyi, banyodan temiz çıkmayı, parfüm kullanmayı anlatsın, bir sıkıntı yok. Herkes işine bakacaksa davetçinin acil işi vardır. Bu acil işini davetçinin ihmal etmesi Allah katında bir vebaldir. Burada arkadaşlar şüpheli konular var. Şüpheli konu ne demek? Alimler arasında belli bir kanaate ulaşılamamış konular veya davetçinin kendisinin henüz zihninde netleşmemiş konular. Bu konularda davetçi hem gündem yapmayacak, altından çıkılamaz bir konu olduğu için, hem de kendisi izlendiği yerlerde bu konulardan uzak duracak. Şüpheli konuları akide konusunda da olabilir, akide konusunda veya ameli konularda, her birinde. Yani çok basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela Şiilik konusu belli bir cepheleşmenin adıdır. Ama davetçi ne çapta olursa olsun kimliği, 1400 senelik tarihi bulunan bir gruplaşmayı önleyemez. İnsanlık Şiiliği tarihe gömemez hiçbir zaman. Çünkü bu 20 senelik bir oluşum değil. 30 senelik de değil. Üzerinden asırlar geçmiş, devletler kurmuş, devletler yıkmış bir oluşum bu. Akidesi kökleşmiş, kendi çapında kitapları oluşmuş, Kur'an'a bile farklı bir gözle bakabilen bir oluşum bu. Dün davet yoluna çıkmış, bugün Şiiliği ıslah etme projeleri geliştiriyor. Buna sadece bile bile kendini harcamak denir. Başka bir örnek vereyim. Mesela bugünlerde duyuyorsunuz. Daha eskilerden de vardı. Bundan sonra da olacağı belli bir şey. İşte filanca örgüt kuruldu. Şeddadiye diye bir örgüt kuruldu. Bu örgüt şunu öldürdü, bunu kesti. Nerede yaşıyorsun sen? İstanbul'da. Bu örgüt nerede kuruldu? Pakistan'da, Lahor'da. Sen nereden öğrendin bu örgütün kurulduğunu? Medyadan. Bilgiler sana nereden ulaşıyor? Medyadan. Oturuyorsun bütün bu şartlarda. Sen İstanbul'dasın, o Lahor'da. Medyadan öğrendin, kendileriyle oturup kalkmadı. Ya da oradan biri geldi sana bir iki menkıbe hikaye anlattı, ondan anladın. Diyorsun ki bu lanetlidir. Allah belasını versin. Attık, kestik, gittik diyorsun. Veya diyorsun ki tamam, ümmeti Muhammed'in aradığı oluşumdur. Haydi arkadaşlar hepimiz bu tarafa. Her iki tavır nasıl olursa olsun, A veya B seçeneği, senin kendi kendini harcaman demektir. Neden? Tam bilmediğin, hesabını bilmediğin, kitabını bilmediğin, kim kurdu, kim kurduttu, niye kuruldu bilmediğin bir şey. Sadece medyadan etkilenerek, senden daha farklı kimselerden etkilenerek veyahut da senin muhalefin durumdakiler onu övdü diye sen yererek ya da yerdi diye sen överek muhalefet etmek için bile bile kendini harcıyorsun sen. Bu ne demektir? Seni önümüzdeki 5 yıl içinde 1000 kişi dinleyip 500'ü senden etkilenecekti ise sen bu dinlenme oranını da %50'ye düşürdün, etkilenme oranını da %50'ye düşürdün demektir. Seni 1000 kişi dinlemeyecek bir daha. Gürültü yapan bir davetçi olacaksın, etki eden bir davetçi olmayacaksın. Ne olacaksın sen o zaman? Dedikodusu yapılan bir davetçi, horoz dövüşü izler gibi seni izlemek isteyecek insanlar. Senin sayende 30 kişi ahirete imanını güçlendirecekti. Bu rakamı sen 5'e düşürdün. Belki sıfırladın. Bu sebeple şaibelerle, şüphelerle uğraşmayacak davetçi. Çünkü davetçi acil doktordur. Estetik cerrahi yapmaz hiçbir zaman. Daha yakışıklı olmayı gerektiren işlerle uğraşmaz. Ölüyle de uğraşmaz. Morga havale eder onu. Bu konuların çoğu ölü konulardır. Bu sebeple kardeşlerim, davetçinin farzlara bakışı, haramlara bakışı, mekruhlara bakışı, nafilelere bakışı ve şüpheli şeylere bakışı diye bir perspektifimiz olması lazım. Bu konuda size şunu tavsiye edebilirim. Benim şahsen tanıdığım ve sizlerin de bir kısmını tanıdığınız, bir kısmıyla oturup kalktığım pek çok hoca efendi, davetçi insan tanıyorum. Yani 10 diyeyim, siz bunu 100 anlayın. O kadar tanıyorum. Sizler de zaten çok kimseler görüyorsunuz. İlk çıkışlarıyla mevcut durumlarını kıyas ediniz, bakınız. Müslümanların çetrefilli diyeceğimiz konularıyla uğraşanlar meşhur olmuşlardır ama insan yetiştirememişlerdir. Aileler onların sayesinde ıslah olmamıştır. Bir gürültü yapmışlardır. Ramazan davulcusu gibi sahur geldiğini hatırlatıp gitmişlerdir. O davulunu sahura kalkın, sahura kalkın diye vurdu. Millet yemek yedi. Bu hala tokmak vuruyor. Davetçi, kıyamet günü, hedefi nedir davetçinin? Kıyamet günü bir grup insanla gelip, 3 kişi, milyon kişi ne kadarsa artık, gelip meleklerin şahitliğiyle bunların hidayeti benim elimle oldu diye onlar sayesinde cennete girmek için uğraşır davetçi. Kıyamet günü büyük bir kalabalığı gösterip melekler bunlar senin açtığın çığırla ahirete iman ettiler. Namaza başladılar, oruç tuttular. Bunların sevabı hep sana yazıldı. Dendiği zaman davetçi kazanç halinde demektir. Düşün ki davetçi bir grupla karşılaşıyorken senin kafalarını karıştırdığın adamlar bunlar diyor melekler. Kıyamet günü kafalarını karıştırdığın adamlar diye bir övgü alabilir mi bir Müslüman? Maşallah ne güzel Müslümanların kafasını karıştırmışsın, sen mi denecek? Davetçi in uridu اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَسْتَطَعَتْ Değil mi? Davetçi, becerebildiğim kadar ıslah ederim diye bir sloganla yola çıkmalıydı. Bu sebeple burada gizli bir hastalıktan söz edeceğim kardeşim. Benim tanıdığım insanlar, bir kısmı benim arkadaşlarım olan insanlar üzerinden örnekler, belki de dışarıdan ben de öyle izleniyorumdur. Ama Rabbime hamdolsun bu titizlikle çalışıyorum, gayret ediyorum. Müslümanların arasında belli konuları bile bile gündeme getirenler sonunda şöhret olmuşlardır ama iz yapamamışlardır. Teneke gürültüsü gibi gürültü yapmışlardır. Buna örnek, çok iyi bir örnek vereyim arkadaşlar. Sizin yaşınız henüz bu konuyu tam anlama yaşı değil. Ama bizim 20'li yaşlarımızdayken Türkiye'de her Ramazan'ın birinci günü ve Ramazan'ın son gününde muhakkak hilale bakmak diye bir konu olurdu. Şimdi de var da kimsenin öyle şeyleri tak diyor. Oruç tutmasan da oluyor da ne zaman tutarsan niye olmasın gibi bir anlayış var şimdi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Pek çok hoca efendi o zamanlar yazarak, çizerek, bağırarak Suudi Arabistan'a uyulur mu? Vahabi devletidir filan dediler. Karşısında bir cephe hoca efendi de Türkiye laik bir devlet, laik devlet uyup da oruç mu tutulur? Düzene uyma, harama batma diye bir slogan bile vardı. Harama batma, düzene uyma. Yani Ramazan-ı Şerif'te Türkiye'nin belirlediği standartlarda Ramazan'a başlayanlara laik oruç diyorlardı. Öbürünü de Vahabi oruç diyorlardı. Ulan oruç aynı. Bu oruçları kabul eden Allah veya etmeyen Allah, Müslüman birinin orucuna bir damga vuruyor. Vahabi oruç diyor. Öbürünün orucuna damga vuruyor. Laik oruç diyor. Bu tartışmalara giren hoca efendiler kendileri çekti gittiler. Bir sürü Müslümanı oruç bozdurdular veya tutturdular neyse. Oruç gene kaldı. Sel gitti, kum gitti, arazi ortada kaldı. Orucumuz duruyor elhamdülillah. Ama o zaman bu fitneye giren hoca efendiler yoklar ortada şimdi. Çoğu gitti. Niyetleri temizse biiznillahü teala Allah'tan karşılık alırlar. Her iki taraf için de söylüyorum. Ama niyeti bozuk ise ya da bozuk demeyeyim de alemin niyeti bozuk olsun istemiyorum da iyi düşünmeden yaptılarsa bir sürü insanın midesini bulandırıp gittiler. Ramazan günü bile birleşemez bir ümmetten ne hayır gelecek diye düşünce oluşmasına sebep oldular. Oruçta bile birleşemeyen bir ümmet miyiz biz? Dendi. Halbuki böyle bir dedikodumuz var. Burada asla Türkiye'nin laik devletin hilali doğrudur demiyorum. Suudi Arabistan doğrudur demiyorum. Bunu bir fitne, şüpheli bir konu olarak gördüğümüz size örneklendiriyorum. Şüpheli bir konu bu, tartışmalı bir konu. Bununla uğraşanlar boşa gittiler, oruç kaldı. Oruç duruyor elhamdülillah, Ramazan duruyor, bayramlar duruyor, tartışmalar sadece gündem oldu gitti o kadar. Fitne de devam ediyor ama şimdi Müslümanların böyle hassas şeylerle ilgilenecek mecali kalmadığı için ne yazık ki herkes bildiğini okuyup devam ediyor. Burada kardeşler davetçi Ramazan günü milyonlarca insan oruç tutmayan bir zamanda bir yerde bununla uğraşmaya nasıl vakit bulur? Yüz binlerce genç bugün imtihanım var diye Ramazan orucu yiyor. Tatile gideceğiz, denize giremem diye oruç tutmuyor. Elbette hilale bakılıp oruç tutulması çok önemli bir konu. Şeriatımızın meselesi bu. Ama Ramazan günü 30 yaşında bir delikanlının bir büfede sandviç yemesinden daha mı önemli bir konu bu? Milyonlarca genç sandviç yiyor İstanbul sokaklarında Ramazan günü. Davetçi Allah'a en büyük isyanlardan biri olan Ramazan günü sandviç yemeyi, yemek yemeyi, ziyafet görmeyi bırakıp fıkhi bir meseleyi, ihtilaflı bir meseleyi gündem yaparsa onun basireti yok demektir. Bunu ulemaya ve siyaset erbabına havale edilmeli. Halka bunu düşüren, sırf meşhur olmak için, kin kusmak için veya başka bir sebeple bunu yapıyordur. Ayrıntısı bizi ilgilendirmiyor. Niyetini Allah bilir. Ama pratik olarak bununla meşgul olan kendine zulmetmiştir, çevresine zulmetmiştir. Bu sebeple kardeşlerim, davetçi, farzlar, haramlar, şüpheliler, nafileler, mekruhlar diye bir başlık muhakkak açmalı. Bu hangi alana giriyor? Burada yalnız çok önemli bir not zihnimize yerleşsin kardeşler. Bizim şeriatımıza ait olup da önemsiz denebilecek hiçbir noktalı virgül bile yoktur. Değil bir cümle. Her şey önemlidir. Yeter ki şeriatımın listesinde bulunsun. Fukahanın dindendir dediği şeylerden olsun. Ama öncelikliler, önemliler, ikinci dereceden konular diye de var. Şeriatın bütün olarak bakıldığında önemsiz bir şeyi yoktur. İçine girildiğinde şeriatımızın sıralama var. Allah bir defa farz diyor, vacip diyor, haram diyor, mekruh diyor, nafile diyor. Yani dinin içinde bir sıralama var. Bu konuştuğumuz şey dinin içindeki sıralamalar konusundadır. Yoksa herhangi bir şekilde haşa maazallah bu nafiledir, bu mekruhtur, bunu ikinci sıraya atalım demem. Ben mümin olarak ölmek istiyorum. İnşallah. Ben Rabbime mümin olarak kavuşmak istiyorum da, onun peygamberinin herhangi bir şekilde gündeme aldığı bir konuyu aleyhissalatü vesselam ben basit görebilir miyim? Maazallah. İmanım beni ezer geçer bir defa. Ama ne yaparım? Allah'ın farz dediğini acil görürüm. Önce imanı acil görmüştüm zaten. İman ettikten sonra farzları acil görürüm. Sabah namazı en fazla 1,5 saatlik bir zaman diliminde kılınması lazım. Değil mi? Sabah namazının imsakla beraber güneşin doğmasına yaklaşık 1,5 saatlik vakit var. Bu 1,5 saatte kıldın, kılmadın kazaya kalacak. 1,5 saat içinde yapılması gereken bir iş var. Sabah namazı. Bu genç de sabah namazı kılmıyor. Kur'an öğrenmeye gelince, namaz kılacak kadar bilen birisi hatmetmiyor Kur'an'ı. Bu 1,5 asıra bile yayılsa, din bundan zarar görmüyor. O insan cehenneme girmez bundan dolayı. Yani bir genç 1,5 saat içinde sabah namazını kılmazsa, o günü cehennemlik olarak yaşayacak. Bugün Kur'an öğrenmese bir genç, 5 sayfa Kur'an okumasa cehennemlik olacak diye bir şey var mı? Yarın öğrensin. Fatiha'yı bilen hiçbir Müslüman cehenneme girmez Kur'an bilmiyor diye. Çünkü Fatiha ile namaz kılınıyor. Farz olan o kadardır. Şimdi bir davetçi olarak ben gençlerle oturup bu 1,5 saat içinde kıldı veya kılmadı denecek bir sabah namazını mı kıldırtmalıyım? Yoksa o saatte onlara Kur'an öğretmeye mi kalkmalıyım? Bu ayrıcalığı konuşuyoruz. Haşa! Kur'an-ı Kerim önemsizdir der mi bir Müslüman? Ama 1,5 saat değil bunun limiti. Bu 1,5 asra bile yayılabilir. 110 yaşındayken de bir insan Kur'an öğrenebilir. Ama 110 yaşına kadar kılmadığı sabah namazlarının için yandı kıyamet günü. Müminler kıyamet günü davetçi, hoca efendilere, alimlere yakalarına yapışıp cehenneme girmemizi önleyecek şeyleri niye bize yaptırtmadınız da şu menkıbeyle, şu hikayeyle ömrümüzü geçirttiniz demeyecekler mi zannediyoruz arkadaşlar? Bir öğretmen kardeşim bu yakın zamanlarda ziyaretime geldi. Yeni de tanıştık. Dedi ki hocam dedi, 3 haftadır İslami bir derslere, daha önce bana yazı yazmış o, kendimi nasıl gelişim, ben de İslami bir dinle ilgili bir ders halkası bul, oraya katıl dedim. Geliştir kendini. O da gitmiş, yaşadığı yerde böyle bir yer bulmuş, 3 hafta derse gitmiş. Hocam dedi, 2,5 saat konuşuyorlar dedi her derste. Perşembe günü akşam 2,5 saat. 2 ayet geçmiyor dedi. Alıyorlar, şunun nerede uçtu, nerede kaçtı, menkıbeler, bu böyle oldu, şu öyle oldu. Benim büyüğüm demiştik, o da diyor ki bana da benim büyüğüm demişti. Ya ben Allah için gittim ama Allah konuşulmuyor orada dedi. Dedim, kardeşim yanlış yere gitmişsin sen. Ben sana hastaneye git dedim, sen pastaneye gitmişsin dedim. Ne yapayım sen, yeniden bir, bizim orada yok dedi. Ben söz verdim, yardımlaşırız, haberleşelim, mailleşelim dedim. Bu çok önemli kardeşler. Bakın ben yönlendiriyorum, git bir ders halkası buldum. O da duymuş ki filan evde perşembe günleri toplanılıyor, haklı olarak gitmiş. Ama 3 defa gittim diyor. 3 çarpı 2,5 demek ki 7,5-8 saat Allah'ı dinleyeceğim diye gittiği bir ortamda hikaye dinlemiş hep. Orası o zaman Allah'a davet eden bir yer değil. Ya da Allah'a daveti yanlış değerlendiren bir yer. Bunun için kardeşler, davetçiler şunu düşünecekler kıyamet günü. Ben müdahale etseydim ölmeyecekti belki denecek şekilde, bir hastalığa, bir günaha, bir harama müdahale etmezsem hesabını öderim kıyamet günü diye de düşünmek zorundadırlar. Ve 13. ilkemiz kardeşler, davetçinin gündemi sabit gündemdir. Davetçi magazinci olamaz. Magazin adamı değildir davetçi. Magazinle neyi kastediyorum? O günkü gazetelerde ne çıkarsa, işte o gün haberli bültenlerinde ne varsa, böyle şeyleri konuşmaz davetçi. Davetçinin başlıkları bellidir. Evet, dünyada ne olup bittiğinden iyi veya kötü haberdardır. O da o gündemden etkilenir. Ama davetçi, gazete başlıklarını toplayıp kendine gündem oluşturmaz. Sabit değerleri vardır onun. Bunları isterseniz böyle ana başlıklarıyla sayayım. Birincisi, tevhid konusuyla ilgilenir. Yani bir yere girdiğinde davetçi, bir programa girdiğinde ilk dikkat edeceği şey tevhiddir. Şöyle kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii sizler genellikle bekar olduğunuz için, çocuğunuz olmadığı için bu örneğin biraz zor anlaşılacak ama inşallah çocuğunuz olduğu zaman bir örnek olarak bunu iyi hatırlarsınız veya çocuğu olan anneler, babalar, çocuk doktorları dinlediğinde bu sözümü anlarlar. Şimdi normalde doktora gittiğinizde doktor, işte dahiliyeye gidersin, bu bölgeni gösterirsin. Nörolojiye gidersin, kafanı gösterirsin, damarlarını gösterirsin. Bir branşı vardır. Onun dışında ilgilenmez seninle. Kanunen de yasak ilgilenmesi. İlgilense de anlamaz zaten. Çocuk doktoru kimdir biliyor musunuz? Bütün branşlardan anlayan adamdır çocuk doktoru. Çünkü 15 yaşından sonrakiler için şu diye bir sürü doktor var. Ama doğan bir çocuk için çocuk doktoru vardır. Gidecekse de göz doktoruna, çocuk doktoru onu götürür, gönderir. Çocuk doktoru bebek önüne gelir. Ben bir gördüm de, yani az kalsın doktora saldıracaktım. Ayaklarından tuttu çocuğu, böyle ters çevirdi. Poşetin içinde bir şey kaldı mı diye sallarsın. Öyle sallıyor çocuğu. Ne yapıyorsun dedim ya. Muayene ediyorum dedim. Tabii sonra çözdüm hikayeyi. Normalde çocuk, doktor amca şuram ağrıyor demiyor. Dolayısıyla oranın doktoru, hastalığı ne olabilir bunun, onu keşfettiği zaman doktordur o. Ben büyük olarak gittim mi zaten şuramda bir ağrı var diyorum. O da açıyor orayı, bakıyor ne var orada. Çocuk ağlıyor sadece. Niye ağladığını anlarsan doktorsun sen. Çocuk zevk içinde ağlıyor olabilir. Dolayısıyla ne yapıyor? Açıp böyle adeta midesini açıp burasında ağrı var mı? Kulağını açıp içinde bir şey var mı diye bakıyor. Bu seferle gerçek doktor çocuk doktorudur hakikaten. Çünkü dilsiz, sağır, kör biriyle konuşuyor. Ne laf anlıyor çocuk, ne laf anlatabiliyor. Ama doktor bunun ayağının altında bir ur var, ondan ağlıyor derse maşallah bu doktordur işte. Ki çocuk doktoru öyle bir doktordur. Çünkü dilsiz, konuşamaz, işaret yapamaz birinin derdini anlıyor. Davetçi çocuk doktoru gibidir. Bir salona girdiğinde acil konu nedir burada ona bakmalı. Tevhidin, yani biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek zorundayız kavramının oturmadığı bir toplumda sakalın önemini anlatıyor. Sünnete ittiba etmek gerekiyor. Bunlar Muhammedur Resulullah demiyorlar ki sünnete uymaktan söz ediyorsun sen. Bunların sünnet değil, farz diye bir dertleri yok ki. Davetçi, bir günlük, iki günlük bebek önünde duran çocuk doktoru gibi. Orasını elleyecek, burasını elleyecek. Bakacak ki burada ne eksiklik var. İlk eksiklik iman üzerinden test edilir. Tevhid var mı? Şirk kol geziyor bu mahallede. Acil konumuz belli bizim. Allah'a iman işleyeceğiz burada biz. Veyahut da filan şekilde bir putçuluk var. Burada kelime-i tevhidin esrarına gireceğiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu tespit edemeyen hoca efendiler bu ümmete çok zarar verdiler. Verdiğim örnekte olduğu gibi sakalın önemini anlatıyorsun. Halbuki adam peygamberin tüyleri diyor sakal için. Peygamberlerin tüyleri diyor. Kıl diyor. Sen sakal diyorsun, o kıl diyor. Bu ifadeden bir defa ortada bir aynı kulvarda yürümediğinizin işareti var. Önce bir iman oluşması lazım. Senden değil adam. Sen de ondan değilsin. Gündemi davetçinin çocuk doktoru gündemi gibidir. İnşallah bu örneğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Çocuk doktoru gibi arızayı belirleyeceksin. Birincisi tevhidden başlayacaksın. İki, Kur'an'a teslimiyet var mı ona bakacaksın. Sünnet-i seniyyeye teslimiyet var mı ona bakacaksın. Neden? Çünkü sen o insanı ikna edebilmek için Allah diyor ki, Bukhari'de hadiste buyuruyor ki, demen lazım. E adam Kur'an'ı, Allah sözünü, peygamber sünnetini yok sayıyorsa, bilmiyorsa veyahut da iyi niyetle diyelim, bilmiyor diyelim. E sen ne anlatacaksın ki bu adama? Ana trafodan elektrik gelmiyor, sen kapının kenarındaki düğmeyi açarak lambayı yakmaya çalışıyorsun. Trafoda şartel kapalı, elektrik yok. Sen bu düğmeyi açsan da açmasan da lamban yanmayacak senin. Kur'an ve sünnet imanı var mı? Buna bakmak zorundasın. Yoksa bunu telkin edeceksin. Bir saatlik bir toplantıyı da zikrediyorum burada ben. Bir mahallede bir iş oluştururken bir vakıf kurdun, bir dernek kurdun. Nasıl çalışmaya başlayacaksın onu da anlatıyorum. Seri ders yapmaya dedikler ki sana bize dersler yap. Sen de 20 ders yapmak üzere anlaştın. Programını nasıl belirleyeceksin onu konuşuyoruz. Neye göre program belirleyeceksin? Çok iyi bildiğin konular mı öne çıkmalı? Yoksa onların çok ihtiyacı olan konular mı öne çıkmalı? Bu önemli. Üçüncü olarak sünnet-i seniyye dedik. Dördüncü olarak kardeşler, insanlık ve ahlak davetçinin sürekli konusudur. Çünkü insanlığın ve ahlakın, ikisini eşit kelime olarak kullanayım ben, insanlığın ve ahlakın bulunmadığı bir toplumda, bir grupta, din de gelişemez. Taşa atılmış tohum gibidir o. 6 ay değil, 6 senede beklese başak olup çıkmaz o. Taşın içinde çünkü. Çürür orada. Temiz, iyi bir toprağın içinde bir tohum kalırsa bir ay, iki ay filiz olarak yukarı çıkar. İslam insanlık arar. Bulamadığı zaman insanlığı neşvünemaç olmaz. ortada bir gelişmez İslam. Sürekli bağırır çağırırsın İslam diye. Bir şeyler anlatmaya çalışırsın. Ama hiçbir zaman ortaya İslam çıkmaz. Mümkün değildir. Bu sebeple hepimiz önce insanlık ve ahlak diye bir sloganı içimize oturtacağız. Biz insanlık ve ahlakta sorunsuzluk ispatı yapacağız. Sorunumuz yok bu konuda. Hizmet edeceğimiz toplumu da aynı şekilde insan ve ahlak karakteri olarak güçlü hale getireceğiz. Ve böylece Allah'ın izniyle iyi insanların içinde iyi Müslümanlar yetişmiş olacak. Bir başka acil davetçi konusu ilmuhaldir arkadaşlar. Derin ve geniş fıkıh meseleleri belki de caiz bile değildir davetçi tarafından gündeme getirilmesi. Acil olan ilmihal konularıdır. Çünkü ilme merakı olmayan, neden nasıl oluyor diye derdi olmayan birisinin İslam'ın derin meselelerini ta işte Hazreti Ömer zamanında uygulanmış, şu anda da uygulanacak yer bulunmayan meseleleri ilim olarak okuması zarardır belki de. İlmuhal acil konudur ve davetçinin sürekli konusudur. Bir başka davetçinin hep gündeminde olması gereken dünyadaki mevcut durumu anlamaktır. Olumlu ve olumsuz, tatlı ve acı, mevcut dünyada ne durum var? Bunu anlamak zorundadır. 20 tane haber sitesi izlemez davetçi. Vakit alır çünkü. Ama haberlerin özetine vakıf olmalıdır. İşte Yemen'de şu anda büyük bir olay var. Kim vurdu, kim kırdı ayrıntılarına giremez. Ama Yemen'de Müslümanların da içinde bulunduğu bir facia yaşanıyor. Ana hatlarıyla, 1-2 dakikasını alacak kadarıyla bununla ilgilenir. Çünkü dünya olaylarını bilmeyen bir insan, kış günü dondurma satmaya çalışan bir pastacı gibi olur. Yaz günü de salep satarsın. Ticaret yapamaz. Davetçi piyasayı kollamalıdır. Piyasada ne olup bittiğini, insanların neyle meşgul olduklarını ayrıntılarıyla bilmese bile ana hatlarıyla bildiği zaman muvaffak olur davetçi. Evet, bu önemli. Ve bir başka başlığı, davetçinin sürekli değişmeyen gündemini konuşuyoruz. Ayrıntıları konuşmuyoruz. Davetçi sürekli cemaatleşme, bir arada olma, bir arada olmanın külfetlerine katlanma eğitimi veren ve bunu ispat eden insandır. Bunu beceremediği zaman davetçi, bir arada durmayı, cemaat olmayı, örgütlenmeyi beceremediği zaman, gruplaşmayı veya bölünmeyi, parçalanmayı önleyemediği zaman ya da bunun için çalışmadığı zaman, İslam'ın en temel emirlerinden birisini yerine getirmeyen adam durumunda olacaktır. Bu yüzden davetçinin gündemi sürekli meşgul olacak konulardan bir tanesi budur. Bir başka konu, davetçi her zaman külfetsiz ve sıkıntısız adamdır. Ana konusu budur. Davetçi mesela şöyle bir bina yapalım, o binada eğitim verelim demez hiçbir zaman. Davetçi eğitimci değildir. Arkadaşlar şu ağacın altına bir toplanın, bir hadis okuyalım der. Acil doktoru bu çünkü. Hastane mastane aramaz, can kurtarıyor. 10 katlı lüks bir yurt yapalım, davetçinin işi değil o. Ümmetin eğitimci diye de bir kadrosu var, onlar uğraşsın onunla. Davetçi yurt yapana kadar helak olacak insanların hesabını nasıl verir kıyamet günü? Külfetsiz insandır. Yurt külfet demek, okul külfet demek, işletmesi var. Davetçi sokak, cadde, caminin kenarı, caminin bahçesi, caminin çay ocağı, her yeri değerlendirir. O masasında yurt projeleri, okul projeleri, işte konferans salonları vesaire projeleri olanlar, ölme eşeğim ölme var ya Nasreddin Hoca'da hani, duyduğunuz bir fıkrasıdır. Ölme eşeğim bahar gelince sana saman bulacağım demiş. Kış günü daha 4 ay var, eşek nasıl sabretsin? Teşbih için sadece kullanıyorum. Kimseyi eşeğe veya Nasreddin Hoca'ya benzetmiyorum. Ama davetçi ölme eşeğim demez. Ot bulur ve eşeğini öldürmez. Bu sebeple ben bunu değişik bir isimle isimlendireyim dedim. Davetçi külfetsiz adamdır. Kendisi de külfetsizdir, işleri de külfetsizdir. Mesela arkadaşlar, başarılı bir davetçi mükemmel bir ziyafet kabul etmez. Davete gider sünnettir. Ama hazırlığı 2 gün sürmüş bir davet, davetçinin kimliğine hakarettir. Size tavsiyem olsun. Ağabeyiniz olarak, inşallah beni de rahmetle yad edersiniz. Sakın yemek masası, bardaklar, ondan sonra çekirdekler, fıstıkların olduğu bir yerde resim çektirmeyin hiçbir zaman. Bu sizin din memuru gibi iş yaptığınızın belgesi olarak kullanılır. Öyle mükemmel sofralara da oturmayın. Yani bir sofra ki, Alimallah eskiden Keloğlan'ın hikayelerinde anlatılırdı. Kuş sütü getirmiş kral da, yok güvercin sütü isterim demiş Keloğlan. Neredeyse Yahudilerin selva, bıldırcın ziyafeti bile var orada. Böyle sofrada oturduktan sonra, bu dünyada sıcak yemek yemeden giden peygamberin hayatını anlatamazsın insanlara. Şeytan herkesin ayağını gıdıklar o zaman. Oturduğu sofraya bak, konuştuğu sözlere bak der. Demese bile şeytan, insanlar kendileri bu kıyası yaparlar. Hoca var ya, vallahi sineği götürüyordu, iyi ki sini kaldı bize der. Sen orada tabii büyük edebiyatlar yapmışsındır. Külfetsiz davetçi makbul davetçidir. Hatta size tavsiyem arkadaşlar, insanların sizi 4 gözle izlediği yerler olur. Mesela ailece, çoluk çocuk toplanırlar, sizi izlerler. Örneksin, ilk defa görmüşlerdir bir hocayı. Oradan kalk sofradan. Teşekkür ederiz, çok güzel olmuş, elinize sağlık de, kalk. Karnın doymadıysa git evde bir daha yemek ye. Orada yeter ki doyana kadar yeme. Çünkü sen, midelerimizin kölesi olmayalım diye bir propaganda yapacaksın. Midenin kölesi değil, köpeği olmuşsun sen o sofrada. Önünden zor kapıp götürüyorlar. Bunların hepsi arkadaşlar dine fatura olarak yazılıyor. Faturayı din ödüyor. Bakın, çocukken onların evine bir misafir hoca gelmiş, yahu bu baklava da sultan baklavası gibi olmuş deyip tepsiyi böyle çeviriyormuş hoca. 70 yaşında adam onu anlatıyor. 7 yaşındayken görmüştür hocayı öyle yerken. 63 senedir din, peygamber, hoca, dünya, cennet kelimelerini o baklavayla ölçüyor bu adam. Bunun sebebi oradaki o potu kıran, yanlışı yapan hocadır, davetçidir. Mümkün olduğu kadar insanlarla bir sofraya oturmamak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar lüks otellerde kalmamak gerekiyor. Haram olmayabilir bunlar. Ama izlenen birisin sen. İzlenen biri olarak kendine dikkat edeceksin. Meselenin özeti bu. Ve son başlığımız arkadaşlar, davetçi kütüphanesiyle dolaşan adamdır. Bu şu demek: davetçinin ilim heyecanı bittiği zaman kendi bitti demektir. Eğer sen 15 sene önce Diyelim ilahiyat fakültesi veya bir medreseden mezun oldun, bu yola koyuldun. 15 seneden beri okuduğun kitapların listesini ben senden istediğim zaman, Allah göstermesin, sen en son medresede okuduğun kitabı bana gösteriyorsan, yazıklar olsun sana. Sen bir daha davetçiyim filan deme, davetle oyalanan biriyim de. Davetçi, yemeğe vakit bulduğu sürece hayatı boyunca, okumaya ve dinlemeye de vakit bulacak. Lütfen, siz de üzerinize almayın, ve dinleyen hiç kimse de üzerine almasın, eğer böyle değilse. Arkadaşlar, dünya teknoloji dünyası oldu. Her şey değişti dünyada. Hiçbir şey yerli yerinde olmadı. Neredeyse minareleri bile yerin altına doğru yapacak insanlık. Böyle bir değişik dünyaya geldik. 60 yaşında bir hoca efendiyi dinliyorsunuz. İslam'ı anlatıyor. Verdiği örnekler, 800 sene önce Bağdat'ta yazılmış kitaplardaki örnekler. Alışveriş artık internetten yapılıyor. O bana diyor ki, şimdi diyor, alışverişte okkaya dikkat etmek lazım. Ne okka ne, hadi bakalım buyurun siz bilin. Kaç gram bir okka? Kilo bile kalktı dünyadan ya. Kilo bile kullanılmaz oldu artık. Ama adam 1942'de mezun olmuş medreseden. O zamanki kitaplarda okka deniyordu. O zamandan beri yeni bir şey okumuyor ki adam. Bu destereyle ameliyat eden doktor gibi. E bizim zamanımızda bununla ameliyat ediyorlardı. Ya şimdi lazerle ameliyat yapılıyor ya. Hiç bıçak tutmuyor doktor ve ameliyat ediyor adamı. Bu hala destereyle kesiyor insanları. Bu dinime gereksiz yere ödetilmiş bir fatura demektir. Ve büyük bir zulümdür bu. Bu zulmü de yapan Allah katında mesuldür kardeşlerim. En son okuduğun kitap ne zamandı dediğimde, bana 72 saatten fazla bir zaman dilimi zikredemezsin. 73 saat diyemezsin bana sen. 3 gün, 4 gün kitap okumadan nasıl durur davetçi? Bir davetçi, davetiyle ilgili kitapları 5 kere, 10 kere okumalıdır mesela. Davetçinin kütüphanesi bagajında gezer. Şimdi de teknoloji çağındayız, gerek yok, flash diskiyle dolaştıracak. Davetçinin cep telefonunda en az 5-6 bin kitap olmalı. Hatta ve hatta tavsiyemdir kardeşlerim. Hani iPad kullanıyor ya insanlar, artık kitap da bitti. Davetçinin 2 tane iPad'i olur. Biri kütüphanesi için kullandığı iPad'tir. Aman buna mikrop bulaşır, virüs bulaşır bir yerden diye. 2. Mesele bakacağı zaman kitaplarının bulunduğu iPad'ine bakacak. Yok, başka bir mailleşecekse biriyle öbür iPad'ini açsın. Kitap bu kadar yeni başında olacak davetçinin. Bir gün bir hocam bana dedi ki, ya Nurattin dedi, çok gelen giden oluyor, yoruldum be dedi. Şöyle biri bana bir 6 ay hapis cezası verdi size bir yerden dedi. Allah muhafaza buyursun hocam dedim. Yok ya dedi, 6 aya razıyım dedi, şöyle dedi, bir araba kitap götürürüm de hapishanede bir okurum onları dedi. Adam hapse girmek istiyor rahat kitap okuyabilmek için. Ben de dedim ki, kafadan attım. Ben zannetmiyorum dedim, kitap sokmuyorlar hapishanelere dedim. Oradaki laik kitapları okumak zorunda bırakıyorlar. Yo, o zaman istemem, kalsın dedi. Davetçi budur arkadaşlar. Çünkü bilgi eskir. Bilgi eskir. Artı, her bilgi tazelendikçe yeni bir filiz açar. Bugün Yusuf suresini tefsir olarak okuyalım. Yüzlerce konu çıkarırız oradan. 3 sene sonra bir daha okuyalım, farklı 100 konu daha çıkarırız. Bilgimiz orijinal bir bilgi ise, böyledir bu. Davetçi, Allah'a davet eden insan, eski not defterlerini hatıra olarak saklar. Sürekli yeni defteri olur onun. Sürekli not tutar. Bir ölçek, örnek daha vereyim arkadaşlar. Bir davetçinin okuduğu kitaptan yeni bir kitap çıkarıyor olması lazım. Okuya okuya çünkü ürün verecek o. Ve ben davetçi bir Müslümanın okuduğu kitabın kenarına aldığı notlardan bir konu öğrenmeliyim baştan sona. Bu da gösteriyor ki ben burada roman okumaktan söz etmiyorum. İlimden söz ediyorum. Kardeşlerim, ilim olmadığı sürece, kitapla aşkın devam etmediği sürece, dinlemediğin, ilim dinlemediğin sürece köhneleşirsin. Köhnenin vereceği şeyler azdır. Bir örnek daha vereyim. Davetçi okuyacak. Okuması da modern olacak. Sadece örnek olarak söylüyorum. Sayfa deyince bir davetçi şunu anlıyordur muhakkak. Bir sayfa, kağıt sayfası. Eğer PDF ne demektir? PDF, versene bir tane, bir PDF var mı masanda filan kitaptan dediğim zaman, PDF, MDF vardı eskiden, bu masalara filan yapıldı, bunu diyor herhalde. Zannediyorsa, PDF deyince MDF anlıyorsa, yani kontrplak gibi, böyle sunta gibi bir şey anlıyorsa, o davetçi müminlerin önüne çıkıp konuşmamalıdır arkadaşlar. Bu asrın adamı değil o. O kameraların önüne geçip hatırasını anlatmalıdır. Bizim gençliğimizde böyleydi diye. Çünkü onun çehresinden dolayı benim dinim zarar görüyor gençlerde. Lisan değişmiş. Sayfa kelimesi kullanılmıyor artık. Aksine sayfa deyince, mesela böyle bir zat sayfa deyince bunu hatırlıyor. 20 yaşında bir genç sayfa deyince ne anlıyor? Web sayfası anlıyor. Kavramlar alabora olmuş. Diyebilir ki, ya ben 83 yaşından sonra senin bilgisayarını zaten görmüyor gözümle. Hah, çok güzel. Buyur sen bize dua et teheccüdlerde. Davetçilere dersler ver sen, hatıratını anlat. Al bir kitabı, ilim okut bize. Halkın önüne çıkma sen. Sana bakıp İslam'ı farklı görmesinler. Burada kardeşler, şöyle bir özrümüz olmaz. Ya bu şeytan aletiyle mi uğraşacağız? Şeytanlar bunu hep yazıp çiziyorlar. İnterneti şeytan kullanıyor ama bizim musaflarımız Bağdat'ta yazıldığı zamanlar müstehcen şeylerin yazıldığı kitaplar da vardı. Kitaba onlar yazılıyor diye biz musafı yazmaktan vazgeçtik mi? O şeytan ne yazarsa yazsın biz musafımızı, Kur'an'ımızı yazarız dedik ümmet olarak. Yani internet, bilgisayar, web sayfaları haram olan işlerde de kullanılıyor diye biz şeriatımıza hizmet etmeyeceğiz mi? Bu, herkes şimdi bir bilgisayar alıp davetçi bilgisayarı diye bir format oluştursun diye demiyorum bunu ben. Ama gelişen dünyada ilim neye deniyorsa o ilmi de bilmen gerekiyor senin, onu söylüyorum. Şimdi bir televizyon programına çıkıyor bir hoca efendi. Kendisine bir hadis soruluyor. Efendim siz o hadisi tekrar eder misiniz diyor. O arada spikeri çaktırmadan bir daha söylettiriyor. Tak önüne çıkarıyor. Evet, bu hadis var, Buhari'de var diyor. Maşallah, milyonlarca hadis biliyor zannediyorsun. Spikeri çaktırmadan bir daha söyletti. 10 saniye içinde programa yazdı. Hadis karşısına çıktı. Aa, bununki cambazlık değil. Zamanın gerektirdiği davetçilik bu. Bu hadisi şerif için kütüphaneme gitmem lazım. İyi, biz de bekleyeceğiz. Sen kütüphanene gideceksin de bir daha seni programa çağıracaklar da koca kalın kitapları getireceksin, oradan bize göstereceksin de biz de iman edeceğiz. Böyle bir zamanı yok ki insanlığın arkadaşlar. Saniyeler içerisinde kafir oluyor insanlar. O saniyeleri sen değerlendirirsen mümin olmalarına sebep olacaksın. Davetçi kadar pratik ilmi olması gereken kimse yoktur arkadaşlar. Bu sebeple davette kullanacağın kitap programları ve benzeri yazışma programlarını herhangi bir sekreterden daha iyi bileceksin. Bitti. Bunun ötesi yok arkadaşlar. Ve bunu bilgisayar diliyle örneklendireyim. Bir Word programını açıp kapatmayı bilmek değil herhalde arkadaşlar. Bu program da sürekli gelişiyor. Her versiyonu öbürünü arattırıyor. Enteresan bir şey oluyor. Ama %80 düzeyinde bir Word programını kullanabilmeli bir davetçi. Çok enteresan bir örnek daha vereceğim. İki hoca arkadaş muhabbetimiz, bir tefsir profesörü olan abim sayılır. Dedi ki, Nurattin dedi, Mümin Ev kitabını okudum dedi. Dua etmek istiyorum sana dedi. Yani dedi, ben bekarken bunu bana verselerdi çok iyi olurdu dedi bu kitabı. Yalnız dedi, sana bir şey rica edeceğim dedi. Paragraf başlarını çok modern bir şekilde hep kenara bırakmış. Yani paragraf böyle bir imleç ileri alınıyor ya, paragraf başı. Niye öyle yapmadın dedi. Okumak çok zor oluyor öyle dedi. Ben de dedim ki, üstad dedim, yani dizgi işlerine pek karışmıyorum dedim. Vaktim olmuyor. Bir söyleyeyim dedim. Arkadaşlar ileri alsınlar dedim. Nasıl yapılır da bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun dedi. Nurattin dedi, sen dedi önündeki bilgisayarla bir tuşla onları ileri alamaz mısın dedi. Ben ilgilenmiyorum dizgiyle dedim. Bilseydim okumazdım kitabını dedi. Sen eski zaman kitabı yazmışsın dedi. Ben onun dediğini biliyordum ama dizgiciler başka bir program kullanıyorlar. O programı bilmediğimi söyledim. Adam dinlemedi daha lafımı. Ondan sonra da bir daha kitaplarımı aldığımı bilmiyorum. Ondan sonra bir sürü kitabım çıktı. Fakat adam haklı. %100 haklı. Sonraları başka bir yerde buluştuk. Bana zulmettin dedim ya. Ben sana dizgici programını bilmiyorum. Word'da ben de yaparım bunları diyecektim dedim. Ben senin kabahatini arıyordum dedi. İyi yakaladım dedi. Yani espri yaptı. Her halükarda arkadaşlar, yani bir davetçi, yazı yazdım çocuklar şunu biraz ileri alın, bu satırları ben ileri alamıyorum derse gülerler insana. Bu neye benziyor? 70 yaşında kadınlar, oğlum bu iğneyi geçirsene bu ipliğe, ben görmüyorum derler. İğne mi bu, geçiremiyorsun sen? Davetçi pratik insandır ama teknolojinin, modernizasyonun kölesi değildir. Teknolojiyi Allah'ın dinine hizmet ettirir. Bunu pratiğini yapar. Evet, bu ilkelerimize 14. ilkeden devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.